Ayrım 17.
Sayfa 151. İlki hemen bütün kent, kent dediğim yani toplumun ileri gelenleri o gün kilisede toplanmıştı. Valinin karısının kentimize gelmesinden beri ilk kez olarak orada görüneceği haber alınmıştı. Şunu işaret etmeliyim ki onun yeni ilkeleri benimsemiş, özgür düşünceli bir kadın olduğu hakkında söylentiler dolaşıyordu. Gene bütün oraya toplanmış olanlar onun pek süslü, pek zarif giyineceğini de bilmekteydiler. Elbet bizim hanımlar da en zengin tuvaletlerini giymekten, bütün süslerini takıştırmaktan geri kalmadılar. Yalnız Varvara Petrovna 4 yıldan beri her zaman olduğu gibi yalın, ağır, siyah bir giysi giymişti. Kiliseye gelince Varvara Petrovna ön sıradan solda her zamanki yerini aldı. Üniformalı bir uşak ilerleyip onun diz çökeceği yere kadife bir yastık koydu. Kısacası her şey her zamanki gibi geçti. Yalnız bütün ayin sırasında onun görülmedik bir coşkuyla dua ettiği göze çarptı. Sonradan o gün geçenler anımsanınca dua ederken gözlerinde yaşlar olduğu söyleniyordu. Ayinin sonunda başpapaz Baba Pavel görkemli vaazına başladı. Onun vaazları bizde pek sevilir, değer verilirdi. Kendisine bu vaazları bastırması önerilmişti ama o bir türlü göze alamadı. Bu sefer kim bilir niçin epey uzun vaaz etti. O vaazını ede dursun, bu arada küçük bir araba ile kiliseye bir hanım geldi. Bindiği araba eski devrin troika dedikleri ve içinde kadınların ancak arabacının kemerine yapışınca durabildikleri, buna karşın gene de rüzgarda sallanıp bir sap gibi sarsıldıkları bir taşıttı. Bu taşıtlara bizim ilde bugün bile rastlanabilir. Araba kilisenin köşesinde durdu. Çünkü kapının önünü özel birçok araba, hatta jandarmalar doldurmuştu. Hanım arabadan atlayarak arabacıya 4 gümüş kapik uzattı. Arabacının dudak büktüğünü görünce "Ne o, yetmez mi Vanya?" diye bağırdı. Sonra acıklı bir sesle ekledi. "Bütün param bu." Vanya "Seni incitmek günah olur" der gibi ona bakarak elini silkti. "Peki ne diyelim? Zaten seni pazarlıkla bindirmedim ki," dedi. Sonra deri para kesesini koynuna soktu, atına bir kamçı vurup orada bulunan arabacıların alayları arasında uzaklaştı. Kadın efendilerinin ayinden çıkmasını bekleyen uşaklar ve arabaların arasından kilisenin kapısına doğru kendisine yol açarak ilerlerken onu da alaya aldılar. Üstelik şaşkın bakışlarla izlediler. Gerçekten de böyle bir kadının kalabalığın ortasında belirivermesinde yadırganacak bir hal vardı. Kadın şaşılacak kadar zayıftı, hafifçe topallıyordu, yüzüne pek fazla allık düzgün sürmüştü. Gerdanı ortadaydı, ne şalı ne de mantosu vardı. Güneşli olmasına karşın soğuk, rüzgarlı olan bu Eylül gününde giysi adına sırtına koyu renkte eski püskü bir entari geçirmişti. Başı açıktı. Saçının sağ yanına küçük bir topuz halinde, büyük perhiz bayramında melekleri temsil eden çocukların başlarına takılanlara benzeyen yapma bir gül iliştirmişti. Bir gün önce Maria Timofeyevna'yı ziyaretim sırasında bir köşede kutsal tasvirlerin altında kağıttan güller takmış olan bu meleklerden biri gözüme ilişmişti. Kadın utangaç utangaç yere bakarak yürümekle birlikte dudaklarında şen, kurnazca bir gülümseme vardı. Bir dakika daha gecikmiş olsaydı belki de kilisenin eşiğini aşmasına engel olacaklardı. Ama kapıya kadar varabildi, kiliseden içeriye adım attıktan sonra kimse fark etmeden ileri geçti. Vaazın tam orta yerindeydiler. Kiliseyi dolduran kalabalık sessizlik içinde büyük bir dikkatle vaizi dinlemesine karşın kimi gözler şaşkınlıkla, merakla ona çevrilmişti. O boyalı yüzünü secdeye kapadı, uzun süre herhalde ağlayarak öylece kaldı, sonra doğruldu. Ayağa kalktı, gene eski şen halini aldı. Hoşnutluk ve neşe içinde çevresini saran yüzlere bir baktı, hatta kilisenin duvarlarına kadar göz gezdirdi. Birkaç kadını daha merakla inceledi. Üstelik iyice görebilmek için ayaklarının ucuna basarak uzandı. Birkaç kez tuhaf tuhaf güldü. Bu arada vaaz bitmiş, haç ortaya çıkarılmıştı. Haça doğru ilk ilerleyen valinin karısı oldu. ama daha iki adım atmamıştı ki yanından doğru, önünde hiç kimse yokmuşçasına haçın bulunduğu yöne ilerleyen Varvara Petrovna'ya yol vermek üzere durdu. Hiç kuşkusuz vali karısının bu pek nazik tutumunda bir amaç, ince bir hesap vardı, pek bilmişçesine bir davranıştı. Bu kimsenin gözünden kaçmadı. Varvara Petrovna da bunu pek iyi seçmiş olmasına karşın hiç aldırmadan dosdoğru yürüdü, haçı öptü, sonra kiliseden çıkmak üzere döndü. Üniformalı bir uşak ona yol açıyordu ama kalabalık zaten onu görünce kendiliğinden açılıp yol vermekteydi. Ama ön avluda birikmiş olan kalabalık bir ara onun ilerlemesine engel oldu. Varvara Petrovna durdu. İşte tam bu sırada tuhaf, hiç kimseye benzemeyen bir yaratık, o başına kağıttan gül takmış olan kadın kalabalığı yararak geldi, onun önünde diz çöktü. Kolayca şaşırmayan, hele başkalarının yanında özgüvenini hiç bozmayan Varvara Petrovna ona biraz sert, gururlu bir tavırla baktı. Burada hemen açıklamalıyım ki son yıllarda pek tutumlu, üstelik pinti olmasına karşın Varvara Petrovna paraya, hele bir sadaka, bir yardım söz konusu oldu mu pek bakmazdı. Başkentteki Yardımseverler Derneği'nin üyelerindendi. Son kıtlık yılında yoksullara yardım eden başlıca kurula 500 ruble göndermişti. Bu yardım kentimizde gözden kaçmamıştı. Dahası var, yeni valinin atanmasından az önce kentimizin ve dolaylarının yoksul kadınlarına doğurmalarında yardım etmek amacıyla yerel bir kadınlar birliği kurulmasına ön ayak olmak istemişti. Herkes onun bu girişimine kendini gösterme hırsı deyip duruyordu. Ama Varvara Petrovna bilinen inadı ve çalışkanlığıyla hemen hemen bütün engelleri ortadan kaldırmıştı. Dernek kurulmuş gibi bir şeydi, hatta bu tasarı onun kafasında daha da genişliyordu. Moskova'dakine eş bir dernek kurup çalışma alanını Rusya'nın her yanına yaymayı düşünüyordu. Ne çare ki valinin değişivermesi her şeyi alt üst etmişti. Yeni valinin karısı söylendiğine göre orada burada bu işi alaya almış, daha kötüsü böyle bir dernek düşüncesinin gerçekleştirilemeyeceği hakkında etkili sözler etmişti. Elbet bunları bire bin katarak Varvara Petrovna'ya yetiştirmişlerdi. İnsanların içinden geçeni ancak Tanrı bilir. Ama ben Varvara Petrovna'nın o anda tam kilise kapısı önünde böyle durmuş olmaktan mutluluk duyduğunu tahmin ediyorum. Çünkü valinin karısı, onun arkasından da bütün kilisedekiler o anda dışarı çıkmak için hareket halindeydi. Varvara Petrovna benim yardımseverliğimin gösteriş olduğu hakkındaki sözlerini, içinden geçirdiği fesatlıkları umursamadığımı varsın gözüyle görsün, hepiniz payınızı alın diye düşünüyordu. Varvara Petrovna önünde diz çöken kadına dikkatle bakarak ne var yavrum, ne istiyorsunuz dedi. Kadıncağız büyük bir ürkeklikle sıkıla sıkıla ama aynı zamanda saygıyla ona bakıyordu. Sonra birdenbire o aynı kesik, tuhaf gülüşle gülmeye başladı. Ne istiyor, kimdir? Varvara Petrovna büyük bir güven içinde soru dolu bir bakışla çevresini saranların yüzlerine baktı. Herkes susuyordu. Mutsuz musunuz? Bir yardım mı istiyorsunuz? Mutsuz yaratık heyecandan kısılmış bir sesle, "İstediğim ben yalnızca," diye kekeledi. ''Ben yalnızca sizin elinizi öpmeye geldim.'' Gene gülmeye başladı. Bir istekleri olduğu zaman yaltaklanan çocukların masum haliyle eğilip Varvara Petrovna'nın elini tutmak istedi. Ama birden korkuya kapılmış gibi kolunu hemen geri çekti. Varvara Petrovna acımayla karışık bir gülümsemeyle ''Yalnızca bunun için mi geldiniz?'' dedi. Ama hemen sedef para çantasından 10 rublelik bir kağıt para çıkararak tanımadığı bu kadına uzattı. Kadın parayı aldı. Varvara Petrovna pek ilgilenmişti. Karşısındakinin rastgele bir dilenci olmadığının farkındaydı. Kalabalığın içinden bir ses yükseldi. Gördün mü, 10 ruble verdi. Bilinmeyen kadın rüzgarın kapmak istediği 10 rublelik kağıdı sol elinin parmakları arasında sıkı sıkı tutarak ''Elinizi öpeceğim.'' diye mırıldandı. Varvara Petrovna'nın kaşları nedense hafifçe çatıldı. Gururlu, üstelik biraz da sert bir tavırla elini uzattı. Topal kız bu eli saygıyla öptü. Soylu bakışlarında hayranlığa benzer bir pırıltı vardı. Aynı anda valinin karısı, peşinde bir sürü hanımla yüksek bir memur bulunduğu halde onlara yaklaştı. Kalabalık yüzünden bir an durmak zorunda kaldı, birçokları da durakladılar. Varvara Petrovna birden, "Titriyorsunuz, üşüdünüz mü?" diye sordu ve kürklü mantosunu sırtından çıkarıp attıktan sonra, ki bunu uşağı havada yakaladı, epeyce pahalı cinsten siyah şalını omuzlarından çekip aldı ve hala diz çökmüş durumda duran ricacının çıplak boynuna kendi elleriyle sardı. "Ama kalksanıza, diz çökmeyin, rica ederim." Kadın kalktı. "Nerede oturuyorsunuz? Bunun nerede oturduğunu bilen biri yok mu?" Varvara Petrovna gözlerini sabırsız bir bakışla gene çevresinde gezdirdi. Ama şimdi çevresini saranlar biraz önceki insanlar değildi. Şimdi Varvara Petrovna'nın tanıdıkları vardı. Bir kısmı açıkça bir şaşkınlık, bir kısmı hileci bir merakla bu sahneyi seyreden, hatta bir rezillik çıkmasını bekleyen sosyete insanları. Hatta bazıları gülmeye bile başlamışlardı. Varvara Petrovna'nın sorusuna bir adam cevap verdi. "Sanırım adı Lebyatkina," dedi. Bunu söyleyen bizim mert saygın tüccarlarımızdan gözlüklü beyaz sakallı Andreyev'ti. Sırtında Rus giysisi, elinde yuvarlak biçimli bir şapka vardı. "Bogoyavlinski sokağında Filipovların evinde oturuyorlar." "Lebyatkin mi? Filipovların evinde mi? Bir duymuşluğum var bunu." "Evet, teşekkür ederim Nikon Semyonich. Kimdir bu Lebyatkin?" "Yüzbaşı olduğunu söylüyor. Düşük bir adam doğrusunu isterseniz, herhalde bu onun kız kardeşi olacak." Sonra sesini alçaltarak, "Herhalde bir yolunu bulup evden kaçmış," dedi. Varvara Petrovna'nın yüzüne anlamlı anlamlı baktı. "Anlıyorum, teşekkür ederim Nikon Semyonich." "Yavrum, soyadın Lebyatkina mı?" "Hayır, ben Lebyatkina değilim." "Öyleyse belki kardeşinizin adı Lebyatkin." "Kardeşimin soyadı Lebyatkin." "Bakın ne yapalım. Ben şimdi sizi yanıma alayım yavrum. Bize gidelim. Oradan sizi evinize götürüp bırakırlar, olur mu? Gelir misiniz?" Bayan Lebyatkina ellerini çırparak "Aa evet" diye bağırdı. O anda birdenbire Yelizaveta Nikolayevna'nın sesi duyuldu. "Teyze, teyze, beni de birlikte götürün." Lizaveta Nikolayevna kiliseye valinin karısıyla birlikte gelmişti. Annesi Praskovya Ivanovna, doktorun tavsiyesi üzerine oyalanmak için yanına Mavriki Nikolayevich'i de alarak bir araba gezintisine çıkmıştı. Liza hemen valinin karısını bırakarak Varvara Petrovna'ya koştu. Varvara Petrovna görkemli bir tavırla, "Biliyorsun canım, her zaman yanımda olmanı isterim ama sonra annen ne der?" diye cevap verdi ama Liza'nın pek heyecanlı olduğunu görünce biraz bozuldu. Liza onun yanağını öperek "Teyze, teyze, kesinlikle gelmeliyim," diye diretti. Valinin karısı görünür bir şaşkınlıkla "Neyiniz var Liza?" diye sordu. Liza somurtkan bir şaşkınlık içinde bulunan sevgili kuzenine gider ayak ve hızla döndü. İki yanağından öperek "Ah hoş görün sevgili kuzenim, teyzemlere gideceğim," dedi. Sonra "Anneme de hemen teyzeme gelip beni almasını söyleyin," diye çabuk çabuk devam etti. "Annem bugün size gelmeyi tasarlıyordu. Bu sabah gücenmeyin Julie sevgili kuzenim. Teyzeciğim ben hazırım." Varvara Petrovna'nın kulağına eğildi. "Beni götürmezseniz teyze, bağıra bağıra arabanızın arkasından koşarım," diye fısıldadı. Bereket versin bu sözü kimse duymadı. Varvara Petrovna bir adım geriledi, deli kıza dikkatle baktı. Bu bakış her şeyi çözdü. Liza'yı yanında götürmeye karar vermişti. Ağzından usulca "buna bir son vermeli" sözleri döküldü. Sonra yüksek sesle "İyi götüreyim Liza." Sevinerek "Ancak Yulia Mihailovna gelmenize izin verirse," diye ekleyerek saf bir tavırla ve kibarca valinin karısına döndü. Valinin karısı nazik bir tavırla "Aa, kuşkusuz onu bu zevkten alıkoymak istemem ben, iyi," diye mırıldandı. Omuzlarındaki başçığın ne kadar hayalci olduğunu, egemenliği sevdiğini bilirim. Bunları pek sevimli bir gülümsemeyle söyledi. Varvara Petrovna onu kibarca selamlayarak "Çok teşekkür ederim," dedi. Yulia Mihailovna heyecan ve memnunluktan kulaklarına kadar kızardı, kekeleyerek devam etti. Pek daha memnun oldum. Sizinle gitme mutluluğundan başka, Liza'nın bu anda güzel, yüksek bir duyguyla davranmasından, diyebilirim, iyilik etme duygusuyla mutsuza bir göz attı. Hem de kilisenin avlusunda. Varvara Petrovna, böyle düşünmeniz sizin için bir onurdur, diye karşılık verdi. Yulia Mihailovna hızla elini uzattı. Varvara Petrovna da uzattı. Genel etki pek parlaktı. Orada bulunanlardan çoğunun yüzünde bir memnunluk parlıyordu. Bazı yüzlerde tatlı gülümsemeler belirdi. Kısacası bütün kent halkı hemen anladı ki, o güne kadar Varvara Petrovna'yı ziyarete isteksiz olan Yulia Mihailovna değil, tersine valinin karısına yüz vermeyen, onunla kendi arasına bir uzaklık koyan Varvara Petrovna'dır. General karısının kendisini kapıdan döndürmeyeceğine tam bir güveni olsaydı, valinin karısı, üstelik gerekirse yaya olarak onun ziyaretine koşardı. Varvara Petrovna'nın itibarı iyice artıyordu. Varvara Petrovna yanaşmış olan arabayı işaret ederek Bayan Lebyadkina'ya, "Binin dostum," dedi. Kadın arabanın kapısına doğru sevinçle koştu, hizmetçi onu kucaklayarak binmesine yardım etti. "Nasıl, topallıyorsunuz ha?" Varvara Petrovna bayağı dehşete kapılmış, sapsarı olmuştu. Herkes bu duruma dikkat ettiyse de kimse bir anlam veremedi. Araba uzaklaştı. Varvara Petrovna'nın evi kilisenin pek yakınındaydı. Liza'nın bana sonradan anlattığına göre, yolun sürdüğü 3 dakika süresince Lebyadkina hep isterik bir gülüşle sarsıla sarsıla gülmüş, Varvara Petrovna ise gene Liza'nın anlattığına göre bir hipnotizma uykusuna dalmışçasına öyle put gibi durmuştu. 5. Bölüm. Akıllı Yılan. 1. Varvara Petrovna zili çaldı, pencerenin yanındaki bir koltuğa kendini attı. Odanın ortasında yuvarlak masanın önünde bir yeri göstererek Maria Timofeyevna'ya, "Oturun şuraya dostum," dedi. "Stepan Trofimovich, bu ne demek oluyor? Gözlerinizi dört açmış bu kadına bakıyorsunuz, bu ne demek?" "Ben..." Bir hizmetçi girdi. "Bir fincan kahve hemen, olabildiğince çabuk. Atları koşumlarından çıkarmasınlar." Stepan Trofimovich zorla çıkan bir sesle, "Değerli ve yüksek dost nasıl bir kaygı içinde?" diye bağırdı. Maria Timofeyevna ellerini çırparak bağırdı. "Ah, Fransızca, Fransızca, hemen anladım ben, çok kibar bir yer burası." Saygı içinde Fransızca söyleşi dinlemeye hazırlandı. Varvara Petrovna ona bayağı korkuyla baktı. Hepimiz sessiz sessiz işin sonu neye varacak diye bekliyorduk. Şatov başını kaldırmadı. Stepan Trofimovich ise bütün suç kendisindeymiş gibi sonsuz bir şaşkınlık içindeydi. Şakaklarında boncuk boncuk terler vardı. Liza'ya göz attım. O köşede hemen hemen Şatov'un yanı başında oturmuştu. Gözleri durmadan Varvara Petrovna'dan topal kıza, topal kızdan Varvara Petrovna'ya gidip geliyordu. Dudakları gülümsemeyle çarpılmıştı ama beğenilmeyen bir gülümsemeydi bu. Varvara Petrovna bu gülümsemeyi gördü. Bu sırada Maria Timofeyevna çok keyifliydi. En küçük bir sıkılganlığa düşmeden apaçık bir memnunlukla Varvara Petrovna'nın güzel salonunu, eşyaları, duvarlarda asılı tabloları, tavan resimlerini, bir köşede duran büyük bronz haçı, porselen lambayı, albümleri, masanın üzerindeki bibloları ilgiyle gözden geçiriyordu. Birdenbire "Sen de burada mısın Şatuşka?" diye bağırdı. "Düşün, çoktan beri seni görüyorum da o değildir," diye düşünüyordum. "Nereden aklıma gelsin burada olacağın?" Neşeli neşeli güldü. Varvara Petrovna hemen Şatov'a döndü. "Bu kadını tanıyor musunuz?" diye sordu. Şatov mırıldandı. "Tanıyorum." Ve sandalyesinden kalkacakmış gibi yaptı ama kalkmadı. "Onun hakkında ne biliyorsunuz? Biraz daha çabuk lütfen." Şatov anlamsız bir gülümsemeyle işte diye kekeledi. "Kendiniz de görüyorsunuz." "Ne görüyorum? Hadi bir şeyler olsun söylesenize." "Benim oturduğum evde oturuyorlar. Erkek kardeşiyle birlikte, subay." "Peki?" Şatof gene tutuk bir sesle, anlatmaya değmez diye mırıldandı, inatla sustu. Üstelik böyle dayatılmasına biraz kızardı. İçerleyen Varvara Petrovna, sizden başka zaten ne beklenebilir diye çıkıştı. Belliydi ki orada bulunanların hepsi bazı şeyler biliyordu ama onun sorularına cevap vermekten çekiniyor, kendisinden bir şeyler saklamaya çalışıyorlardı o şeyleri. Uşak elinde küçük bir gümüş tepsiyle içeri girdi, biraz önce istenen kahveyi hanımına tuttu ama onun bir işareti üzerine Maria Timofeyevna'ya götürüp verdi. Demin çok üşüdünüz kızım, hemen içinde ısının. Mersi. Maria Timofeyevna kahveyi aldı ve uşağa Fransızca mersi demekten duyduğu keyifle kıkır kıkır gülmeye başladı. Ama Varvara Petrovna'nın kendisine sert sert baktığını görünce ürktü, elindeki kahve fincanını masanın üstüne bıraktı. Sonra hoppaca kırıtarak, ''Teyze, yoksa darıldınız mı?'' diye mırıldandı. Varvara Petrovna iskemlesinden doğruldu. ''Ne? Neden teyzeniz oluyormuşum? Ne demek istiyorsunuz?'' Böyle bir tepki uyandıracağını beklemeyen Maria Timofeyevna'nın bütün bedeni ani bir nöbete tutulmuş gibi küçük çırpıntılı ürpermelerle tir tir titremeye başladı. Koltuğunun arkasına yaslandı kaldı. Büyümüş gözlerle Varvara Petrovna'ya bakarak ''Ben sanıyordum ki size böyle denir. Liza size böyle demişti.'' ''Hangi Liza?'' Maria Timofeyevna parmağıyla Liza'yı gösterdi. ''İşte bu hanım kız.'' ''Hemen Liza mı oldu o?'' Maria Timofeyevna biraz yüreklenerek ''Demin siz öyle seslendiniz ona'' dedi. Sonra beklenmedik bir gülüşle ekledi. ''Ben tıpkı onun gibi bir güzeli düşümde gördüm.'' Varvara Petrovna bir an düşündü, biraz suskunlaştı. Hatta Maria Timofeyevna'nın son sözlerine hafifçe gülümsedi. Beriki onun gülümsediğini görünce yerinden kalktı, topallayarak çekingen bir tavırla ona doğru ilerledi. ''Şunu alın, geri vermeyi unuttum. Hoş görün kabalığımı.'' Varvara Petrovna'nın sarmış olduğu şalı omuzlarından çekti. ''Hemen örtünün onu. Artık sizindir o şal. Yerinize oturun, kahvenizi için. Hem rica ederim benden çekinmeyin. Sevgili yavrum, içiniz rahat olsun. Sizi anlamaya başlıyorum.'' Stepan Trofimoviç yeniden söze karıştı. ''Aziz dost.'' ''Aman Stepan Trofimoviç, kafam zaten allak bullak, bir de siz üstümüze varmayın. Siz lütfedip şu zilin ipini çekin yanınızdaki hizmetçilerin dairesine.'' Bir sessizlik oldu. Varvara Petrovna sinirli, kuşkulu bakışlarla bizlere bakıyordu. Gözde hizmetçisi Agaşa içeri girdi. ''Cenova'dan aldığım şalımı getir. Darya Pavlovna ne yapıyor?'' ''Pek iyi değiller efendim.'' ''Git söyle ona buraya gelsin. Kesinlikle görmem gerek. Hasta da olsa hemen gelsin söyle.'' Bu anda bitişik odadan ayak sesleri, konuşmalar duyuldu. Birden kapı eşiğinde Praskovya Ivanovna belirdi. Soluk soluğa bitkin bir haldeydi. Mavriki Nikolayevich'in koluna dayanıyordu.